Ayrım 42. Gazap. Wilbur Smith. Sayfa 391. Gary Courtney Madencilik Şirketi'nin toplantı salonundan çıkarken pek mutluydu. Yine başarılı bir iş teklifinde bulunmuş, babası da onu kutlamıştı. Delikanlı asansörle Bodrum'daki garaja indi. MG arabası orada şahsanın Jaguar'ının yanında duruyordu. Gary Adderley sokağındaki tek gökdelene doğru giderken mutluluğu devam etti. Sanlam binası tam denizin kıyısındaydı. Delikanlı asansörle 20. kata çıkarken kendini hala önemli, kararlı bir iş adamı gibi görüyordu. Ancak Gantry, Carmichael ve ortakları şirketinin bekleme salonuna girdiği zaman bu duygusu kaybolmaya başladı. Şimdi gömleğinin kolalı yakası boğayı andıran boynunun kaslarını sıkıyormuş gibi geliyordu ona. Danışmadaki iki genç ve güzel kız şirketin en önemli müşterilerinden olan Gary'e gereken saygıyı gösterdiler. Ama delikanlı gösterilen koltuğa oturamayacak kadar telaşlıydı. Salonda dolaşıyor, uzun vazolara konmuş çiçeklere hayran hayran bakıyormuş gibi bir tavır takınıyordu. Aslında çiçeklerin gerisindeki yerden tavana kadar uzanan aynalarda kendisini incelemekteydi. Gary çok sevdiği Prince de Galles kumaştan yapılmış bu kuru vaze elbiseye 40 sterlin vermişti. Ama göğüs kaslarının iriliği yüzünden ceketin yakası biçimsiz duruyor, kol kasları da kumaşın pot yapmasına neden oluyordu. Gary kolları düzeltmek için çekiştirdi. Sonra vazgeçerek avucuyla saçlarını yatırmaya çalıştı. Aynada ortaklar bölümünün kapısının açıldığını gördüğü zaman suç işlemiş gibi irkildi. Holly Carmichael bekleme salonuna giriyordu. Gary genç kadına doğru dönerken o güvenli ve cesur tavırları tümüyle kayboldu. Holly'ye aptal aptal baktı, inanılacak gibi değildi. Holly Gary'nin hayalindekinden daha da şık ve alımlıydı. Son karşılaşmalarından beri sanki daha güzelleşmişti. Genç kadının arkasında bugün beyaz mavi çizgili bir Chanel tayör vardı. Holly Gary'e doğru gelirken tayyörün plili eteği dalgalandı, bir an genç kadının yuvarlak kusursuz dizleri ortaya çıktı. Güneşten hafifçe yanmış olan bacakları ince naylon çoraplar içinde cilalı fil dişi gibi duruyordu. El ve ayak bilekleri biçimli ve zarifti, ayakları ve elleri inceydi ama oranları uzun bacaklarına ve kollarına uyuyordu. Holly gülümsüyordu. Gary'nin başı dönmeye başladı. Genç kadının dişleri bembeyazdı. Holly adını söylerken Gary büyülenmiş gibi onun dudaklarına baktı. Genç kadın delikanlıyla aynı boydaydı ama Gary onu tek eliyle havaya kaldırabileceğini biliyordu. Bu ilahi yaratığa ellerini sürmek gibi bir saygısızlık onu titretti. ''Bay Courtney, umarım sizi bekletmedim.'' Holly delikanlıyı kolundan tutarak bürosuna doğru götürdü. Gary bu zarif ve hoş kadının yanında kendini zincire bağlı dans eden bir ayı gibi hissetti. Holly'nin parmakları kolunu dağılıyordu sanki. Genç kadının saçları platinden koyu bala kadar türlü tonlardaydı. Pırıltılı dalgalar halinde tayyörünün omuzlarına düşüyordu. Başını her oynatışında saçlarından yükselen parfüm kokusu Gary'nin mide kaslarının büzülmesine neden olmaktaydı. Holly hala onu kolundan tutuyor, yüzüne bakarak konuşuyordu. Soluğu çiçek kokuyordu. Dudakları o kadar güzeldi ki, yumuşak ve kırmızı. Gary kendini suçlu hissederek bakışlarını genç kadının gözlerine kaydırdı. Kalbi sanki yerinden fırladı o anda. Çünkü Holly'nin bir gözü gök mavisi, diğeri ise menekşe rengiydi. Üzerinde sarı benekler vardı. Gary'nin bacaklarının bütün gücü kesildi. Sanki 15 kilometre koşmuştu. Holly delikanlıyı bürosuna sokarak, "Sonunda sizin için bir şeyler yapabildik," dedi. Uzun oda genç kadının o olağanüstü stilini açıklıyordu. Holly yaptığı yazlık evlerle mimarlık ödülünü kazanmıştı. Oda kara dut rengi ve mavi eşyalarla döşeliydi. Burası insana huzur veren ama yine de kadınca havalı bir yerdi. Odanın ortasındaki alçak masada şahsa Will'in bir maketi duruyordu. Holly mahallenin tamamlandığı zaman bu hali alacağını hayal etmişti. Gary'yi masaya doğru götürdü. Delikanlı maketin çevresinde dolaşırken kendisi de biraz geriledi. Gary'nin birdenbire değiştiğini fark etti. Delikanlının o beceriksiz tavırları kaybolmuştu. Sanki vücudunun biçimi bile değişmişti. Şimdi onda arenada saldırıya hazırlanan bir boğanın güçlü zarafeti vardı. Holly müşterilerinin isteklerini daha iyi anlayabilmek için onların hakkında araştırma yapardı. Gary konusunda daha da dikkatli davranmıştı. Ona Gary Courtney'in bu görünüşüne rağmen hatırı sayılacak bir iş adamı olduğunu, daha şimdiden bir servet yaptığını söylemişlerdi. Daha da önemlisi Santayne ve Shasa Courtney, Sean ve Michael bakımından ümitlerini kesmiş, geleceklerinin Garrick'a bağlı olduğuna da karar vermişlerdi. Courtney servetinin baş varisiydi o. Kimse bu servetin ne kadar olduğunu bilmiyordu ama herhalde milyarları buluyordu. Holly Carmichael bunu düşünürken hafifçe ürperdi. Genç kadın Gary'e bakarken gördüğü çelik çerçeveli gözlük takan, iri yarı pahalı elbisesini bir çuval haline sokan, saçları kirpi gibi beceriksiz biçimsiz bir genç değil, güçtü. Güç. Güç Holly'yi çekiyordu, gücün her türü. Servet, ün, nüfuz ve fiziksel kuvvet. Genç kadın Gary'nin kol kaslarını hatırlayarak titredi. Holly 32 yaşındaydı, yani Gary'den hemen hemen 10 yaş büyüktü. Boşanmış olması da aleyhinde bir nokta sayılacaktı. Hem Santayne hem de Shasa eski kafalı ve tutucuydular. Holly kendi kendine beni durdurabilmek için çok usta olmaları gerekir diye düşündü. Ben istediğimi elde ederim, Gary'yi istiyorum ama bu iş hiç kolay olmayacak. Sonra Gary Courtney üzerindeki etkisini düşündü. Delikanlı onun için çıldırıyordu. İşin ilk bölümü kolay olacaktı. Holly hiçbir şey yapmadan Gary'yi etkilemişti bile. Delikanlıyı aynı kolaylıkla kendine esir edebilirdi. Ondan sonra zor bölüm başlayacaktı. Holly Santayne Courtney'yi ve onunla ilgili bütün duyduklarını düşündü, yine titredi. Ama bu sefer zevk ya da heyecanla değil. Gary Holly'nin karşısında durdu. Aynı boyda olmalarına karşın şimdi sanki kadının tepesinden bakıyordu. Gözlerinde öfkeli bir pırıltı vardı. Gerçek bir çaba gösterdiğiniz zaman neler yapabildiğinizi gördüm. Benim için de çabalamanızı istiyorum. Sıradan şeylerden hoşlanmam. Şunu da istemiyorum. Holly delikanlıya baka kaldı. Gary'nin planını reddedeceği aklına bile gelmemişti. Hele onun böyle sert sert konuşacağı. Kadın bir an şok geçirdi, sonra da öfkelendi. ''Madem çalışmalarımı böyle değerlendiriyorsunuz, o zaman size başka bir mimar bulmanızı önereceğim Bay Courtney.'' Sesinde buz gibi bir ifade vardı. Gary irkilmedi bile, ''Buraya gelin.'' diye emretti. ''Makete şu açıdan bir bakın. Alışveriş merkezinin tepesine damı oturtuvermişsiniz. Ama bunun şu yamaçtaki evlerin manzarasını kapatıp kapatmayacağını düşünmemişsiniz bile.'' Kadının kolunu tutmuştu. Holly onun gücünün pek azını bile kullanmadığını bilmesine karşın Gary'nin parmaklarındaki kuvvet onu biraz korkuttu. Delikanlı maketteki kusurları sayarken Holly'nin o ukala ve güvenli tavırları da kayboldu. Gary konuşurken delikanlının haklı olduğunu anladı. Aslında kusurları sezmiş ama bunları giderme zahmetine katlanmamıştı. Gary kadar genç ve tecrübesiz birinin bu kadar dikkatli ve zevkli olacağını sanmamıştı. Ona teklif ettiği her şeyi beğenecek, kendisine hayran bir genç gözüyle bakmıştı. Holly şimdi yalnız Gary'ye değil, kendine de kızıyordu. Gary'nin eleştirileri sona erdiğinde Holly usulca, ''Verdiğiniz depozitoyu iade edeceğim.'' dedi, ''Anlaşmayı da yırtarız.'' ''Anlaşmayı imzaladınız ve depozitoyu da kabul ettiniz Bayan Carmichael. Şimdi işi yapmanızı istiyorum. Güzel, uygun, şaşırtıcı bir şey yaratmalısınız. Yani yalnızca sizin sağlayabileceğiniz bir şey.'' Holly bu sözlere cevap veremedi. Gary'nin tavırları birden değişti. Nazik ve şefkatli bir hal aldı. ''Size hakaret etmek istemedim. Bence mimarların en iyisisiniz. Haklı olduğumu kanıtlamanızı istiyorum lütfen.'' Holly dönerek odanın ucundaki resim masasına gitti. Ceketini çıkarıp bir kenara attı. Kurşun kalemlerinden birini aldı. ''Kaybettiklerimi yeniden kazanmam gerektiğini anlıyorum. Şimdi.'' Kağıda cüretle ilk çizgileri çizdi. ''Hiç olmasa artık neleri istemediğimizi biliyoruz. Şimdi istediklerimizi öğrenelim. İşe alışveriş merkeziyle başlayalım.'' Gary yaklaşarak genç kadının arkasında durdu. 20 dakika kadar sessizce onu seyretti. Sonra Holly ışıltılı sarı saçlarının arasından parlak mor gözüyle ona baktı. Soru sormasına da gerek kalmadı. Gary evet diye başını salladı. Holly gitmeyin dedi. Siz yakınımdayken ruh halinizi seziyor, göstereceğiniz tepkiyi anlıyorum. Gary de ceketini çıkararak Holly'ninkinin üzerine attı. Holly'nin yanında durup ellerini ceplerine soktu, omuzlarını kamburlaştırdı. Hiç kımıldamıyordu. Bütün dikkatini eskize vermişti. Onun yakınlığı Holly'nin de yeteneğinin mistik kaynağından ustalıkla yararlanmasını sağlıyor gibiydi. Genç kadın sonunda bütün mahalleyi gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Kalemi kağıdın üzerinde uçuyordu sanki. Hava kararırken Gary gidip perdeleri kapattı, tavandaki lambaları yaktı. Holly kalemi atarak ona döndüğü sırada saatte 8'i geçmişti. İşte mahallenin böyle olmasını istiyorum. Haklıydınız, ilk çabam değersizdi. Evet, başka bir bakımdan da haklıymışım. Siz mimarların en iyisisiniz. Gary ceketini alarak giydi. Holly o zaman garip bir üzüntü duydu. Onun gitmesini istemiyor ama aslında bitkin halde olduğunu biliyordu. Bütün yaratıcılık gücünü kullanmış, o yüzden de yorulmuştu. Holly beni bu saatte eve gönderip yemek pişirmemi bekleyemezsiniz dedi. Bu gerçekten zalim bir efendinin sadist davranışı olur. Birdenbire Gary'nin bütün o güven dolu tavırları değişti. Delikanlı kızararak anlaşılmayacak bir şeyler mırıldandı. Holly duruma hakim olması gerektiğini anladı. ''Hiç olmazsa bu esirin karnını doyurabilirsiniz. Beni yemeğe davet etmeye ne dersiniz Bay Courtney?'' Holly Gary'nin önünden lokantaya girerken erkekler her zamanki gibi ona ilgiyle baktılar. Genç kadın delikanlının bunu fark etmesine sevindi. Gary'nin şef garsonla bilgili bir tavırla şaraplardan söz etmesi onu şaşırttı. Ama sonra Veltevre'den de ülkenin en büyük şarap merkezlerinden birinin bulunduğunu hatırladı. Yemek sırasında ciddi konulardan söz açtılar. Holly erkeklerin ilk randevularında söyledikleri o tatsız sözleri dinlemek zorunda kalmadığı için sevindi. Sharpeville krizini, bunun toplumsal ve ekonomik etkilerini tartıştılar. Gary'nin politika konusundaki bilgisi de Holly'yi şaşırttı. Sonra babasının bakan olduğunu hatırladı. Genç kadın şu tuhaf Prens de Gal elbiseyi giymemiş, çelik çerçeveli gözlükleri takmamış olsaydı diye düşündü. Dik saçları yüzünden ağaç kakan Woody'ye benziyor. Gary Holly'yi dansa kaldırdığı zaman kadın bir an kaygılandı. Pistte yalnızdılar. Salonda Holly'nin en aşağı 12 tanıdığı vardı. Ama Gary kolunu onun beline dolar dolamaz genç kadın da rahatladı. Delikanlı iri yarı olmasına rağmen çevikti, iyi dans ediyordu. Sonlara doğru Holly'yi kendine çekme cesaretini de gösterdi. Gary genç kadını oturduğu apartmana kadar götürdü. Holly bir an onu kahve içmek için dairesine davet etmeyi düşündü. Ama sezgileri onu uyardı. Gary'nin onunla ilgili pırıltılı hayalleri vardı. Delikanlıyı düş kırıklığına uğratmamalıydı. Holly bunun yerine hafta sonuna kadar sizin için birkaç eskiz daha hazırlayacağım dedi. Holly bu sefer eskizlerini yaparken bütün yeteneğini kullandı. Gary genç kadının bürosuna geldi. Geç vakitlere kadar birlikte çalıştılar. Sonra yine yemeğe gittiler. Perşembe gecesiydi. Lokanta yarı boştu. Dans pisti onlara kalmıştı sanki. Bu sefer Holly Gary'ye iyice sokuldu. Apartmanın önünde birbirlerinden ayrılırken genç kadın "Herhalde cumartesi günü yarışa gideceksiniz." dedi. Metropolitan Handikapı kapın en önemli yarışıydı. Gary istemeye istemeye ben yarışlara gitmem diye cevap verdi. Biz polo oyuncusuyuz. Büyük annem de böyle şeylerden. Toy bir çocuk gibi konuştuğunu fark ederek durakladı. Yani yarışlarla pek ilgilenmedim. İlgilenmenizin zamanı gelmiş öyleyse. Holly'nin sesi kesindi. Cumartesi için bir eş gerekiyor bana. Tabii bir sakıncası yoksa. Gary MG arabasıyla Veltevre'ye dönerken yol boyunca avaz avaz şarkı söyledi durdu. Delikanlı aslında yarışın o kadar önemli olmadığını zorlukla kavrayabildi. Önemli olan elbise gösterisi ve dostluktu. Bazı kadınlar pek garip kılıklardaydı. Ama Holly mavi elbisesi, gerçek pembe bir gülün süslediği geniş kenarlı şapkasıyla çok şıktı. Diğer kadınlar onu hasetle süzüyorlardı. Gary üyeler locasındakilerin hemen hepsini tanıyordu. Aile dostlarıydı onlar. Holly delikanlıyı diğerleriyle de tanıştırdı. Hepsi de Courtney adına hemen tepki gösterdiler. Holly belli etmeden Gary'nin de konuşmalara katılmasını sağladı. Sonunda delikanlı rahatladı. Holly ile Gary dikkati çekecek bir çift oluşturuyorlardı. Zalim nüktedanlardan biri Dilber'le Vahşi diye mırıldandı. Şimdi genç çifti dedikodular izliyordu. Holly artık beşikteki çocuklarla geziyor. Senteyn onu diri diri yaktırır. Gary ne büyük bir heyecan uyandırdıklarının farkında bile değildi. Atlar piste çıkarılır çıkarılmaz onlara daldı. Bu hayvanlar Veltevreden'deki hayatının bir parçasıydı. Daha yürümeye başlamadan şahsa onu atının terkisini alıp dolaştırmıştı. Gary atlardan çok iyi anlıyordu. İlk koşuya o zamana kadar yarışmamış olan taylar katılıyordu. Hayvanları kimse tanımadığı için favori de yoktu. Gary kuzguni bir tayı beğendi. Holly'ye hayvanın göğsünü ve bacaklarını beğendim dedi. Genç kadın listeye baktı. Adı Rhapsody. İyi atların adı da kötü olmaz. Yetiştiricisi Miller. Jockey'i Kaplan Wright. O kadarını bilmem ama tayın tam formunda olduğu ve koşmak için sabırsızlandığı belli. Gary işaret etti. Baksanıza şimdiden terlemeye başlamış. Holly haydi ona oynayalım diye önerdi. Gary kuşkuyla kadına baktı. Ailenin kumarla ilgili ilkelerini duyar gibi oldu. Ama Holly'yi kırmayı, onun kendisini bir çocuk saymasını da istemiyordu. Ne yapacağım diye sordu. Şuradaki gangsterleri görüyor musunuz? Holly ikili bahisleri düzenleyen adamları işaret ediyordu. Onlardan birini seçin, paranızı ona verin ve Rhapsody kazanacak deyin. Gary'e 10 rant verdi. Artık sterlin değil, rant kullanılıyordu ülkede. İkimiz de birer onluk verelim. Gary çok şaşırdı. 10 rant çok fazlaydı. İş yapmak için 2 milyon rant borç almıştı. Ama fazla renkli elbise giymiş, prolu bir yabancıya 10 rant vermek de başkaydı. Delikanlı istemeye istemeye cüzdanını çıkardı. Gerçekten de yarışı Rhapsody kazandı. Holly Gary'nin boynuna atılarak 10 bin meraklı gözü önünde onu öptü. Delikanlı ona kazandığı paradan payını verirken genç kadın, ''Ah insanın bir yarış atı olmalı.'' diye bağırdı. ''Herhalde harika olurdu.'' Gary ertesi sabah altına Holly'ye telefon etti. Genç kadın Gary diye mırıldandı. Pazar bugün. Bunu bana yapamazsın. Saat 6'da olmaz. Bu sefer ben sana bir şey göstermek istiyorum. Gary'nin sesi o kadar heyecanlıydı ki genç kadın boyun eğdi. İyice uyanabilmem için bana yarım saat ver. Gary Holly'yi arabayla Muitzenberg'in ötesine Falls Körfezi'ne götürdü. Arabayı kum tepelerinin yukarısında durdurdu. Stajyer jokeyler 40 kadar atı yumuşak beyaz kumlarda koşturuyorlardı. Hayvanlardan bazıları da yeşil dalgacıkların arasında dolaşmaktaydı. Gary genç kadını çalışmaları kontrol eden 4 adama doğru götürdü. Holly'yi onlarla tanıştırdı. İşte bu Bay Miller. At terbiyecisiyle yardımcıları Holly'ye beğeni dolu bakışlarla baktılar. Genç kadın alnına pembe bir eşarp bağlamıştı ama gür sarı saçları omuzlarına düşüyordu. Kısa gemici ceketi, sıkı pantolonu ve süet çizmeleri bacaklarının uzunluğunu daha belirginleştiriyordu. Miller çıraklarından birine bir ıslık çaldı. Çocuk bir tayla yaklaşırken Holly atı tanıdı. ''Rhapsody!'' diye bağırdı. Miller, ''Sizi kutlarım Bayan Carmichael'' dedi. ''Bu tay hepimizi gururlandıracak.'' Holly şaşırdı. ''Anlayamadım.'' Gary diye açıkladı. ''Kendi atın olmasını istiyordum.'' Doğum günün gelecek ayın 12'sinde. Mutlu yıllar. Holly ona şaşkın şaşkın baktı. Doğum günümü nereden biliyor? Hem ona bu kadar pahalı bir hediyeyi kabul edemeyeceğimi nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordu. Ama Gary'nin yanakları sevinçten kızarmıştı. Teşekkür edilmeyi ve alkışlanmayı bekliyordu. Holly kendi kendine neden olmasın dedi. Bu seferlik böyle bir hediyeyi kabul edebilirim. Kurallara kim aldırır? Gary'yi ikinci defa öptü. Diğerleri onlara bakarak anlamlı anlamlı güldüler. MG ile eve dönerlerken Holly delikanlıya, ''Gary, Rhapsody'yi kabul etmem imkansız.'' dedi. ''Fazla cömertsin.'' Delikanlının yüzünde büyük bir düş kırıklığına uğradığını gösteren bir ifade belirdi. Hali içe dokunacak gibiydi. Holly ekledi. Ama onun yarısını kabul edebilirim. Diğer yarısı da senin olur. Rapsodiyi ortaklaşa yarıştırırız. Hatta kendi yarış renklerimizi de kaydettiririz. Bu zekice oyun kendisine bile şaşırtıyordu. Ortaklaşa sahip oldukları canlı bir yaratık aralarındaki bağı iyice sağlamlaştıracaktı. Holly Courtney'ler istedikleri kadar kızıp söylensinler diye düşündü. Bu savaşı ben kazanacağım. Holly'nin apartmanına vardıkları zaman genç kadın Gary'e arabayı şuraya bırak diye işaret etti. Benim Mercedes'in yanına. Sonra da delikanlıyı kolundan tutarak yukarıya çıkardı. Bürosu gibi dairesi de genç kadının biçim ve renk konusundaki zevkini açıklıyordu. Balkon denize yüksekten bakıyordu, dalgalar kayalara çarpıyordu aşağılarda. İnsan kendini bir transatlantiğin güvertesinde sanıyordu. Holly bir şampanya şişesi ve lale biçimi iki kadeh getirdi. Gary'e şişeyi aç diye emretti, kadehleri uzattı. Delikanlı köpüklü şarabı doldurdu. Holly kadehini kaldırdı. Rapsodinin şerefine. Genç kadın yaptığı salatayı koskocaman bir kaseye doldururken Gary'e sos sanatını öğretti. Salatayı yerken şampanyanın geri kalanını içtiler, sonra da salondaki uzun tüylü halının üzerine uzanarak yarış için hangi renkleri seçeceklerini konuştular. Holly'de ipek örnekleri de vardı, sonunda parlak bir siklameni seçtiler. Holly bu Rapsodi'nin parlak siyah derisine çok yakışacak diyerek Gary'e baktı. Delikanlı yanında diz çökmüştü. İçgüdüleri kadına uygun anın gelmiş olduğunu fısıldadı. Holly ağır ağır dönerek arka üstü yattı. Gözlerini yarı kapayarak delikanlıya davet edercesine baktı. Ama Gary hala kararsız duruyordu. Holly bir elini uzatarak onun başını kendisine doğru çekmek zorunda kaldı. Gary'nin gücü onu şaşırttı. Delikanlının kollarında kendini bir bebek kadar aciz hissetti. Ama kısa bir süre sonra Gary'nin canını yakmayacağını anlayarak bu acizlikten zevk almaya başladı. Gary onu öpüp duruyordu. Sonra boğuk boğuk, ''Ne yapacağımı bilmiyorum Holly'' diye fısıldadı. ''Şimdiye kadar hiçbir kadınla ilişkim olmadı.'' ''Holly konuşma sevgilim'' dedi. Gary'nin tecrübesizliği onu sevindirmişti. Daha sonra zaferle o tümüyle benim diye düşündü. Bugünden sonra kimse onu elimden alamaz. Sonunda bitkin düşerek yan yana yattıkları sırada havada kararmaya başlamıştı. Gary başını genç kadının göğsüne dayadı. Gözlüğü sigara masasında duruyordu. Holly loş ışıkta delikanlının yüzünü inceledi. İri, biçimli burnu, azimli ifadeli çenesi hoşuna gitti. Holly o çelik çerçeveli gözlükleri artık taktırtmayacağım diye kararını verdi. Gary hazır elbise giymemeli. Prince de Galles elbisede vücudunu büsbütün enli gösteriyor. Pazartesi günü ilk iş ortağımdan terzisinin adresini alacağım. Gri ya da lacivert bir kumaş seçeceğim. İnce çizgiler Gary'yi daha zayıf ve uzun gösterir. Gary sen şahane bir kadınsın diye mırıldandı. Hayatım boyunca senin gibi biriyle hiç karşılaşmadım. Holly gülümseyerek delikanlının gür saçlarını okşadı. Yine dimdikti saçları. Genç kadın usulca tepende herkesin iki katı kadar saç var dedi. Bu da şanslı olduğunu gösteriyor. Gary başını salladı. Böyle bir şeyden haberim yoktu. Bu da şaşılacak bir şey değildi. Holly o anda uydurmuştu bunu. Genç kadın evet tabii dedi, çok şanslısın ama bu ayrıca tependeki saçları daha uzatman gerektiği anlamına da geliyor, yoksa böyle dik dururlar işte. Bundan da haberim yoktu. Gary tepesindeki saçlara dokundu. Bu söylediğini deneyeceğim ama bana saçlarımı ne kadar uzatmam gerektiğini de anlatmalısın. Hippilere benzemek istemem. Tabii, Gary tekrarladı. Şahane bir kadınsın, gerçekten. Kusursuzsun. 42. ayrımın sonu. Sayfa 400.